Ayrım 15, saklı seçilmişler Soner Yalçın, sayfa 127. Yahudi penisilini. Çocukları ilk öğretimde okuyan bir annenin bana gönderdiği mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi sağlıklı tarım uygulanmayan tarım ürünleri, zirai ilaçlardan kaynaklanan, yıkamayla bile geçmesi mümkün olmayan kanserojen kalıntılar içermektedir. Artık meyve ve sebzeler dahil bu tarım ürünlerini göz göre göre tüketmek imkansız hale geldi. Sofralarımızdan pek eksik edilmeyen tavuk eti de 79 ilgili gerçeklere gelince. Kemikleri gelişmesin, sadece et yapsınlar ve çabucak büyüsünler diye yumurtadan çıkar çıkmaz hormon ve antibiyotik verilen, 1 saat karanlıkta 23 saat ışık altında bırakılarak durmadan yemeye zorlanan, kuluçka süresi 17 güne inen, henüz 45 günlükken aslında bir yumruk büyüklüğünde olması gerektiği halde 1,5 kiloya kadar çıkabilen 40 gramlık civcivler. Eğer hemen kesilmezlerse zaten kemikleri kırılarak kendiliğinden ölen zavallılar. Toksin, hormon ve antibiyotikler verilerek yetiştirilen bu çiftlik tavuklarını yemenin kansere, karın fıtıklarına, kemiklerin kolay kırılabilir olmasına, akciğer sıvısının bitmesine ve KOAH başlangıcına yol açtığı onkoloji uzmanları tarafından açıkça belirtiliyor. Beyaz et sağlıklıdır düşüncesiyle sık sık tavuk tüketen onlarca kadın, onlarca gencecik kadın meme kanserine yakalanıyor. Hepimiz biliyoruz ki kız çocuklarımız artık erken yaşta adet görmeye başlıyor. Erkek çocuklarımızın göğüsleri büyüyor. Henüz 11-12 yaşındaki çocuklarımız gıdalardan aldıkları bu hormonlar yüzünden erken gelişen metabolizmalara sahip oluyorlar. Yetişkin giyim ve ayakkabı mağazalarından alışveriş edip diyetisyenler ile fazla kilolarını vermeye çalışıyorlar. Ben bir anne olarak doğdukları günden beri çocuklarımın sağlıklı ve iyi yetişmeleri için çaba gösteriyorum. Amacım çocuklarımın gencecik yaşlarda amansız hastalıklarla mücadele etmelerini bir nebze olsun engellemek. Geçtiğimiz yıllarda oğluma okulda sadece yoğurt ve ekmek yiyerek karnını doyurmasını öğütlerken, şimdilerde market yoğurtlarının da yanına yaklaşmaması gerektiğini tembihliyorum. Bu sebeplerden oğlumuz 2 yıldır okul yemekhanesini istisnalar dışında kullanmamaktadır. Sağlıklı tarım ürünü olup olmadığını bilmediğimiz meyve, sebze ve tahılları yazılıp çizilen tüm tehlikelere rağmen okul yemeği menümüzden halen ısrarla çıkarmayan, bakteri ve zehir saçan tavuk ile dana etlerinin, nebati yağların, kızartmaların, sentetik mayalı yoğurtların kullanıldığı yemekhaneyi önümüzdeki yıllarda da kullanmasını bir anne ve bir baba olarak uygun görmüyor, onaylamıyoruz. Yukarıda ayrıntıları ile belirttiğim tüm bu haklı sebeplerle 2014-2015 eğitim yılından itibaren okul yemeği ücretinden muaf olmayı talep ediyoruz. Mektup böyle. Sadece bir anne değil, gıda sağlığı konusunda Sözcü gazetesindeki köşemde yazdıkça onlarca mektup aldım. 6 yaşındaki kız çocuğu adet görür mü? Hemen tedaviye başlandı ve doktor, tavuk yemeğini kesin, içindeki hormonlar bu tür rahatsızlıkları tetikliyor dedi. Eskiden evde tavuk piştiği zaman sevinirdik, çok güzel kokardı. Tavukları en aşağı 1 saat pişirirdik, lezzetine doyum olamazdı. Bugün tavuklar saman gibi lezzetsiz, 15 dakikada pişiyor. Konuya girebilirim. Bedensel ve zihinsel gelişim, sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi gereken hayvansal proteinlerin başında tavuk gelir. Örneğin tavuk B2, B6, B12 gibi sinir sistemini besleyen ve destekleyen vitaminler yönünden de zengindir. Ne yapıldı da tavuk piliç etinden şikayetler bu derece artmaya başladı? ABD'de vizyona giren FedUp adlı film ve Food adlı belgesel var. Biz de tartışmalıyız. Bize ne yediriyorlar bilmeliyiz. Asırlardır nezle grip olunduğunda şifa niyetine tavuk suyu yapılırdı. Özellikle aynı bizde olduğu gibi Museviler tavuk suyuna Yahudi penisilini derdi. Şimdi marketlerden alıp yapın da görün. Hiç kokusu tadı var mı? Dipnot: Amerikalı Jack Canfield ile Mark Victor Hansen 101 öyküden oluşan Tavuk Suyuna Çorba adlı bir kitap yazdılar. Böyle kitabada olur mu diye yayıncılar basmadı. Heat Communications adlı iflasın eşiğindeki küçük yayın evi bastı. Sonuçta 60 dile çevrilen, 125 milyon satan 200 tane tavuk suyuna çorba dizisi yayımlandı. Kitabın adı hiç de aptalca değildi demek ki. İşte gelen bir mektup daha. Bilinmelidir ki yazı boyunca yer yer dil alışkanlığıyla tavuk diye bahsedilen canlı aslında tavuk değil, tavuğumsu diye tabir edilmelidir. 1930'larda sektörün ağababası ABD, daha fazla gıda ve daha az maliyet esasına göre tavukları yeniden tasarladı. 1946'da tavukçuluk sektörü gözünü genetik bilimine çevirdi. Gelişmiş ülkelerin sektörel destekleriyle daha az besinle daha fazla ete sahip tavuğa ulaşıldı. 1940'lar ilaç ve antibiyotiklerle büyümenin teşvik edilmesi ve kapalı yerde kalma sonucu ortaya çıkan hastalıkları bastırmak amacıyla bunların tavuk yemlerine katıldığı yıllar oldu. Tavukların artık çeşitli yem ve ilaçları içeren beslenme planları vardı. Genetik bilimi tavukların haddinden fazla yumurta üretebilmeleri adına da çalışıyordu. 1950 yılına gelindiğinde artık iki ayrı tavuk vardı. Biri yumurta için, diğeri et için. Bakınız, geçtiğimiz 50 yılda ev alma maliyetlerinin yüzde kaç arttığını hesap edebiliriz. Ya da yeni bir araba maliyeti son 20 yılda ne kadar artmış bulabiliriz. Oysa yumurta ve tavuk fiyatları iki katına bile çıkmadı. Niye? Nihayetinde endüstriyel tavukçuluk hayvanların genetik yapısıyla oynandığı, hareket alanlarının kısıtlandığı ve doğal olmayan yemlerle, çeşitli ilaçlar ihtiva eden yemlerle, örneğin antibiyotiklerle beslendiği, dar alanda yüksek verime odaklı sanayileşmiş bir hayvancılık sistemidir. Sistem özünde şudur: civcivi güneşe çıkartmazsanız kemikleri sağlıksız gelişeceği için sadece et yapar. Civcivlerin yaşamının ilk haftası boyunca ışıkları yaklaşık 24 saat açık bırakırsanız bu onları daha çok yemeye teşvik eder. Sonra ışıkları kısa bir süre kapatır ve günde sadece 4 saat hayatta kalmalarına yetecek uyku süresi verirsiniz. Bu işkencedir ve bitmez. Endüstriyel tavukların kas ve yağ dokuları kemiklerine oranla hızlı gelişir ve bu biçim bozukluklarına, hastalıklarına yol açar. Örneğin karın boşluğunda fazladan sıvı birikmesi sebebiyle ölüm ve yürüme bozuklukları da kayda değerin üstlerinde oranlarda görülmektedir. Sıkışıklık sebebiyle fiziksel olarak bozulmuş, ilaç verilmiş, pislik ve dışkı içinde yetiştirilen stresli hayvanlara sağlıklı demek ne kadar mümkün? Biçim bozukluğunun yanı sıra göz hasarı, körlük, kemiklerde bakteriyel enfeksiyon, bel kemiği kayması, felç, iç kanama, anemi, tendon sakatlıkları, alt bacak ve boyun eğriliği, güçsüz bağışıklık sistemi ve solunum hastalıkları sık karşılaşılan sorunlardır. Çare antibiyotiktir. Antibiyotikler tavukların beslenmelerine iki sebeple katılır. Büyütme faktörü olarak gayri sıhhi ortamlarda 38-42 gün aralığında canlı kalabilmeleri için. Büyütme faktörü olarak kullanılmaları gereklidir. Zira tüm plan FCR'a yani Feed Conversion Ratio, yemin ete dönüşme oranı göre yapılmıştır. Alınan birkaç eksik gram birkaç kuruşa mal olur. Binlerce tavuktaki zararı düşünün. Tipik bir çiftlikte hayvanlar her öğünleriyle birlikte ilaç alırlar. Bu zaruridir. Endüstri gayet tabii ki en başından bu durumu biliyordu. Ancak daha az verimi kabullenmek yerine çöken bağışıklık sistemlerini yem katkılarıyla desteklemeyi yeğledi. Sonuçta hayvanlar tedavi amacı taşımayan yöntemle, yani hastalanmadan önce antibiyotikle beslenmeye devam ediyor, dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde de. 1990'lı yılların sonları ile 2006 yılına kadar dünyada pek çok ülkede tavukçulukta kullanılan bazı antibiyotikler yasaklandı. Söz gelimi avilamisin ve salinomisin. Soru şu: 2006'ya kadar yemde kullanılan bu antibiyotiklerin ülkemizde de yoğun olarak tüketilen tavuk eti, yumurta ve ileri işlenmiş ürünleriyle insan sağlığı üzerinde ne gibi etkileri oldu? Hayvanların çevresel koşulları değiştirilmediğine göre bu büyütme faktörü antibiyotiklerin yemlerden çıkarılmasının ardından yemlere ikame olarak ne ilave edildi? Maliyeti daha yüksek ve etkinliği bu büyütme faktörü antibiyotikler kadar olmayan maksimum 42 günlük kesime gitme süresi içinde maddeler bu durumda perakende fiyatlara neden yansımadı? Cargill ve Bunch gibi dev yem tedarikçilerinin ve lokal partnerlerinin en masumu hibrit ve GDO'lu soya ve mısır olmadan böyle bir sektörün ne kadar süre aynı maliyet esaslarıyla ayakta kalabileceğine dair fikri olan var mı? Tavuk şoklama odalarında neler yapılıyor ki tavuk etinin raf ömrü bir yıl oluyor? Tavuk eti yerine bizlere ne yediriyorlar? Yutmayız. Bu tepkilere farklı bakış açısı getirenler olmadı değil. Örneğin adı Profesör Doktor Rüveyde Akbay. Bilimsel Tavukçuluk Derneği WPSA Türkiye Şubesi Başkanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Tüm meslek hayatım boyunca hiçbir ticari olaya girmediğim gibi birçok cazip tekliflere rağmen hiçbir firmanın maaşlı danışmanı da olmadım diyerek şu bilgileri verdi. 1. Etnik pirinçlerin 1 saat karanlıkta 23 saat aydınlıkta tutulması tüm dünyada uygulanan yöntemdir. Ayrıca değişik aydınlatma programları vardır. Örneğin kesintili aydınlatma programı birbirini izleyen aydınlık ve karanlık programları uygulanmaktadır. 2. Tavuklarda kuluçka süresi hiçbir zaman 17 güne indirilemez. 3. Etnik pirinçlerin 43-45 günde kesim ağırlığına ulaşması, uzun yıllar sürdürülen genetik ve ıslah çalışmaları sonucunda, ki bu çalışmalar dünyada sadece sayılı birkaç firma tarafından yürütülmektedir ve sonuca ulaşılması 40-50 yıl alır. Olaya bilimsel olarak heterosis melez azmanlığı diyoruz. Gerçi bizim burada 1968 yılından beri sürdürdüğümüz bazı çalışmalarımız var. Ama henüz istediğimiz sonuca ulaşamadığımız için bu genetik materyali ana ve baba hatları olarak yurt dışından ithal ediyoruz. Hayvanlar hemen kesilmezse kemikleri kırılıp ölüyorlarmış. Yanlış. Tavuğun ömrü eğer bırakırsanız 14-15 yıldır. 4. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tavuk yemlerine hiçbir surette antibiyotik katılmamaktadır. Kanunen yasaklanmıştır ve tüm çiftliklerden alınan numuneler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında kalıntı izleme ekiplerince belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Hormon meselesine gelince öyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Çünkü yem yapımı esnasında ısıl işlem uygulandığından hormonun yeme katılması hiçbir sonuç vermez. Dolayısıyla hayvanlara hormon uygulamak için kümeste tek tek yakalayıp enselerinden hormonu enjekte etmeniz gerekir. On binlerce hayvanı kapsayan işletmelerde bunun maliyetini düşünebiliyor musunuz? Ayrıca bu hormonlar çok pahalı maddelerdir. Ülkemizde böyle bir uygulama hiç olmamıştır. Dipnot. 2016 yılında Çin yoğun olarak tavuk tüketen birçok vatandaşının hormon bozukluğundan kaynaklanan büyük göğüs sendromu şikayetiyle hastanelere başvurması karşısında tüm tavuk eti ürünlerini yasaklama kararı aldı. Çin'de son günlerde hormon bozukluğu şikayetiyle hastanelere başvuran vatandaşların kanlarında yoğun miktarda sadece tavukta bulunan bir proteine rastlandığı belirtildi. 5. Tavuk etinin kanser, karın fıtığı, kemik hassasiyeti, akciğer sıvısının bitmesi ve KOAH gibi hastalıklara neden olduğu şeklindeki ifadeler tamamen iddiadır. Bir de kısırlığa da neden olur deyip eğitimsiz halk kitlelerini en hassas yerinden vuruyorlar. Profesör Akbay'ın sözleri böyle. Diğer yanda meselenin bir başka farklı yönü daha var. Greenpeace 2016 yılında yutmayız kampanyası yaptı. Raporundan öne çıkan bulgular şöyle. Bir tavuk bir kilo alabilsin diye atmosfere 2.35 kilo karbondioksit salınıyor, 4 ton su harcanıyor. Dünyadaki sera gazı salınımının %8'i tavukçuluktan kaynaklanıyor. Dünyadaki ekilebilir alanın 1/3'ü hayvancılık için kullanılıyor. Yağmur ormanlarının 1/5'i yem üretmek için yok edildi. Türkiye'de bir yılda 1 milyar tavuk kesiliyor. Türkiye'de dünya ortalamasının 1,5 katı tavuk tüketiliyor. Bu kampanya sırasında tavukçuluk şirketleri Greenpeace'e ihtarname gönderdi. İhtarnameler kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmıştı, birbirinin benzeriydi. Hangi görüş ve araştırma doğru? Öncelikle şunu yazmalıyım. Gıda sektöründeki akademisyenlere inancımı kaybedeli uzun zaman oldu. Dipnot, adı Harvey W. Wiley, 1844-1930, ABD'li kimyager tıp adamı, karabiber içine katılan odun kömürü tozuna, öğütülmüş kahve içine atılan meşe palamudu tohumuna, yani yiyecekler içine konan katkı maddelerine karşı amansız mücadeleyi ilk başlatan isim. Onu en çok kızdıran saman tohumlarıyla yapılan çilek reçeli oldu. Katkı maddelerinin Tanrı'ya karşı işlenmiş suç olduğunu düşünüyordu. Washington Post Wiley'e zehir mangası adını verdi. Ürün şişelerinin üzerine konan bilgi etiketini de ona borçluyuz. Yanlış etiketleme nedeniyle 176 firma hakkında soruşturma açılmasını sağladı. Sakarine, Heinz ketçapına, Coca-Cola'ya, kafeine, bebek mamaları içindeki nişastaya savaş açtı. 1906'da gıda ve ilaç yasası FDA çıkmasını sağladı. Lobiler de Wiley'e savaş açtı. Tepki için Beyaz Saray'a giden iş adamlarına Başkan Roosevelt elini masaya vurarak "Beyler, eğer bu ilaç sağlığa zararlı ise bunu gıdalar içine koymayacaksınız" dedi. Ama kazanan gıda lobisi oldu, yasanın içi boşaltıldı. Wiley hem devletteki baş kimyagerlik görevinden hem de Cumhuriyet Parti'den istifa etti. 1912'de Demokrat Parti adayı Woodrow Wilson'u desteklemek için kampanya yaptı. Seçim sürecinde zehirli katkı maddelerine karşı mücadele vereceğini söyleyen Wilson seçilince sözlerini unuttu. Wiley Good Housekeeping dergisine yazar oldu. Dergi kendine reklam verenlerin ürünlerine onay vermesiyle biliniyordu. Örneğin kahve reklamları artınca Wiley eski sözlerinin aksini yazmaya başladı. Kafalarda soru işareti bırakarak 1930'da öldü. Öyle ya, madem bu kadar titiz üretim yapılıyor, AB ülkeleri Türkiye'den neden tavuk eti almıyor? Nasıl alsın? Rekabet Kurulu 19 Temmuz 2017 tarihli toplantısında müzakere edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak kimi şirketlere ve derneğe soruşturma açılmasına karar verdi. En başında ne vardı? Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği. Geçiniz efendim, halkı aydınlatan bu tür tartışmalarda konu daima bambaşka alanlara çekiliyor. Tavuk yemi mi tartışılıyor? Hemen şunu ileri sürüyorlar. Hayvan yemlerine katılan yem katkı maddeleri bellidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Eylül 2014'te yayımladığı yem katkı maddeleri hakkında yönetmelik, gıda katkı maddeleri hakkında yönetmelik, hayvan beslemede kullanımına izin verilen yem katkı maddelerini tek tek belirler. Her üretici de buna uyar değil mi? Mesela yabancılar. Türkiye'de tavuk yemlerinde ithal hap madde oranı %85 dolayında. Türkiye'deki en büyük şirket civcivlerin yemlerine vitamin katkısı yapan Hollandalı DSM. Yurt dışından gelen yemlerin içinde hayvan kemiği tozu kullanıldığı biliniyor. Yem içinde yer alan soya, mısır ve balık unu büyük oranda ithalat yoluyla temin edilen resmi ham maddeler. Resmi bilgilere göre yem %50 civarında mısır, %35 civarında soya, %10 civarında buğday, %5 civarında da sıvı yağ, kireç taşı, vitamin, mineral enzim, organik asit, probiyotik ve antioksidyal, bir tür hücre içi paratite karşı katkılar içeriyor. Bunlardan soya %100 GDO'lu, mısır yemi ithalatında resmi açıklamaya göre %20 civarında GDO var. Bunun dışındaki yemlerde GDO yok mu? Peki gümrük kapılarında kontrol ya da ciddi bir ceza uygulaması var mı? Yok. Dolayısıyla yemlerde Avrupa'da çok kullanılan domuz kemiği olma ihtimali bile var. Neyin tartışmasını yapıyoruz? Yapılan eleştirilerden biri de halk endüstriyel tarım ile karnını ucuza doyuruyor. Daha ne istiyorsunuz denmesi. Tarımsal üretimin ucuzlamasının bilinen iki yolu var. Mekanizasyon, makineleşme, kimyasallaşma, katkı maddeleri. Madem tavuk yemini konuşuyoruz, buradan örnek vereyim. Yazdım, kanserojen ürün formaldehit yemlerde kullanılıyor. İşlevi yemlerdeki mikrobu öldürmek. Yemlerde mikrop öldüren bu kimyasal tavuğa ne yapmaz? Keza o tavuğu yiyen insana ne yapmaz? Bu nedenle ABD'de bu kimyasal yasaklandı. Maalesef ülkemizde kullanılıyor. İlk başlarda Tarım Bakanlığı'ndan silaj olarak getirip tavuk yemlerine koydular. İtirazlar olunca tıpkı böcek ilaçlarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat aldılar. Halen satıyorlar. Dipnot, silaj, sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren memeli hayvanların yem ihtiyacını karşılayan ve silolarda saklanan yüksek nem içeren fermente edilmiş katkı maddesi. Sonuçta, evet insanlar bir yılda olması gereken ağırlığa 40 günde ulaşıp 15 dakikada pişen tavuktan emin olmak istiyor. Evet insanlar gıdaların içeriklerini bilmek istiyor. Evet insanlar kanserojen katkılar bulunan genetiği bozulmuş gıdaları yemek istemiyor. Evet insanlar yediği yemler nedeniyle bacakları ağırlığını taşıyamayan, göğüs eti büyük uçamayan piliç yemek istemiyor. Öyle ya, 1925 yılında kesim yaşı 112 gün iken bugün resmi açıklamaya göre 42 gün. 1925 yılında yemden yararlanma 4.7 kilogram bölü yem olup ağırlığı 1 kilo iken bugün resmi açıklama yemden yararlanma 1.7 kilo bölü yem olup ağırlığı 4 kilo. Bu değişim nasıl oldu? 15. ayrımın sonu. Sayfa 135.